Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estagal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. Geçtiğimiz hafta tefsir ile ilgili derslerimizde Nebi aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an'dan çok az bir bölümü tefsir etmeye dair konuyu işlemiştik. Bugün de Allah izin verirse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın tamamını açıkladığını iddia edenlerin getirdikleri delilleri göreceğiz. Sonra da bunun her iki görüşün değerlendirmesini yapacağız. Bu iddiayı ortaya atanların başında İbn Teymiye rahimeullah gelmektedir. Yani Kur'an'ın tamamının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından tefsir edildiği görüş. Fikirlerini tefsir usulüne dair yazdığı Mukaddime fi Usulik Tefsir adlı eserinde açıklamıştır. Delilleri de özetle şu şekilde. Allah Teala Resulüne hitaben, biz sana da Kur'an'ı, zikri indirdik. Ta ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın, beyan edesin. Nahl Suresi 44. ayet. Ayetteki beyan Kur'an'ın bütün manalarını içine alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın lafızlarının olduğu gibi manalarını da beyan etmeseydi, açıklamasaydı Allah'ın kendisine yüklediği açıklama içinde kusurlu olurdu. Bu iddiaya şöyle itiraz edilebilir. İddia edilen konu için ayetin genelliğiyle istidlal etmek sahih bir istidlal değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ile mükellef olma hasebiyle insanların fikir ve içtihatlarıyla vasıl olamayacakları meselelere onların anlamakta zorluk çektikleri ve kendisine sordukları ayetleri açıklardı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan tefsir ettiği, beyan ettiği kısım ne kadar? Diyelim şu kadar. Bir kısmı da tefsir etmedikleri. Bunları tefsir etmemesinin sebebi de ayete bakıldığı zaman her insanın anlayabileceği şekilde olmasından ötürü. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bunları tefsirinde dair rivayet gelmemiştir. Anlayabildikleri ayetlerin açıklanmasına lüzum yoktu. Allah Azze ve Celle ayetlerinin tedebbür edilmesini, yani önlü arkalı iyice düşünülmesini, ibret alınmasını müteaddit yerlerde emretmektedir. Tedebbür, meseleyi iyice düşünüp varacağı akibeti anlamaktır. Allah insanlara anlayamayacağınız şu ayetleri düşünüp ibret alınız diyerek abes iş yapmaktan münezzehtir. Halbuki ashabın birçoğu Kur'an'ı sadece dinlemekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine açıklamaksızın anlamışlar ve etkilenerek Müslümanlığı, İslam'ı kabul etmişlerdir. Osman bin Affan ve Abdullah bin Mesud gibi sahabelerin, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet öğrenince onlardaki ilim ve ameli öğrenmeden diğerlerine geçmediklerine dair Ebu Abdirrahman Es-Sülemi rivayette bulunmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara bütün ayetlerin manasını öğrettiğini gösterir bu da. Yani 10 ayet öğrenmeden diğer ayetlere geçmiyorduk diyor sahabe. Ama bu ayeti neyle beraber? Beyanı ve onunla amel ile birlikte öğrenmeden diğer ayetlere geçmiyorduk. Yine İbn Teymiye bu rivayeti de delil getirmiştir. Allah Resulü'nün Kur'an'ın tamamını beyan ettiğine dair. Aynı şekilde Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın Bakara suresini öğrenmek gayesiyle 8 sene meşgul olması da buna delalet eder. Şüphesiz bu meşguliyet onun tefsiriyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılan tefsiriyle geçtiğinden dolayı bu kadar uzundur. Yoksa normalde hafızlar Kur'an ne kadar, Bakara suresini ne kadar da ezberler? Yani en fazla bir ay. Bir hafta. Yani biraz çıtayı yüksek tutarsan bir ayda. Bu sahabe 8 seneden bahsediyor. Evet, İbn-i Teymiye rahimullah bunu da delil getirmiştir. Allah Teala ayetlerinin iyice düşünülmesini emrediyor. Sahabe bu emre imtisalen, bu emre uyarak Kur'an ayetleri üzerinde çokça dururlardı. Manasını anlamadan kelamın tedebbür edilmesi mümkün değildir. Yani iyice düşünülmesi mümkün değildir. İşte bunlar sahabenin Kur'an'ın lafızlarını olduğu gibi manalarını da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş olduklarına delil teşkil eder. Kur'an'ın onar onar ayet grupları halinde öğrenilmesine dair rivayet, iddia edilen hususu ispata yeterli değildir. Bu sözden maksat şu olmalıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kitabullah'ın sathi bir nazarla okunup geçilmesini istemiyor. Yani yüzeysel bir bakışla okunup geçilmesini istemiyor. Sahabeleri tezekküre, onun üzerinde düşünmeye, mütalasını yapmaya sevk ediyor. Ayetlerin kapsadığı manaları, hükümleri ve ibretleri iyice anlamalarını istiyordu. Müşkil gelen, zor gelen yerleri izah ediyordu. Veya imali fikir etmeleriyle, yani fikir üretmeleriyle manalar kendisine inkişaf ediyor, açılıyordu. 10 ayetin ihtiva ettiği belli başlı manaları akıllarına ve kalplerine nakşedince diğer ayetlere geçiyorlardı. Böylece Nebi Aleyhisselatü Vesselam onların Kur'an'ı onar onar ayetler halinde öğrenmelerini sağlıyordu. Yoksa bu rivayetten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın programlı bir takrir suretinde her 10 ayeti okuyup sonra onları teker teker açıkladığı manası çıkarılmamalıdır. Diğer bir delil, İbn-i Teymiye Rahimullah'ın getirdiği diğer bir delil, herhangi bir topluluk tıp, matematik gibi bir ilim dalına dair bir kitabı okuduğu halde onun izahını istememeleri adeta mümkün değildir. Yani bir matematik veya tıp, bu pozitif bilimler dedikleri şeylere dair kitapları okuduklarında insanlar bunun açıklamasına ne yapıyor? Muhtaç kalıyor. Bunun izahını istememeleri adeta mümkün değildir. Kendilerine dünya ve ahiret saadetini tekeffül eden, vaat eden Allah Azze ve Celle'nin kitabı ise buna daha çok layıktır. Bununla sahabenin Kur'an'ı anlamış olmaları lazım geldiği kastediliyor. Sahabe Kur'an'la nasıl amel edeceklerini biliyorlardı. Kur'an'ın manalarını umumiyetle en iyi anlayan sahabelerdi. Fakat bu Kur'an'ın her ayetinin manasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş oldukları anlamına gelmez. Dördüncü delil, Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ın ribanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tefsir edilmediğine dair sözüdür. Ömer radıyallahu anh, Kur'an'dan en son nazil olan riba ayetidir. Resulullah riba ayetini tefsir etmeden ahirete irtihal etti. Binaenaleyh ribayı da riba şüphesi olanda bırakınız. Yani faizi de faiz şüphesi olanda terk ediniz. Bu söz delalet eder ki Ömer, Peygamber aleyhisselatü vesselamın nazil olan Ömer radıyallahu anh bu sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nazil olan, indirilen her ayeti açıklamıştır. Ha, bunlardan bir istisna yapıyor Ömer radıyallahu anh sadece. Bu riba ayetiydi. O en son inmişti, onu açıklayamadan vefat etti diyor. Vefatına yakın olduğundan bu ayeti açıklamamıştı. Eğer böyle olmasaydı Ömer radıyallahu anh'ın özellikle bu ayetin tefsir edilmediğini zikretmesinin bir anlamı olmazdı. Bu sözden sahabenin riba ayetini anlamakta zorluk çektiği çıkarılır. Nitekim hükmünü iyice bilmedikleri başka ayetler de vardı. Lakin bundan her ayetin manasına ayrı ayrı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği anlamı çıkarılamaz. Görülüyor ki bu iddianın yetersizliğine başka deliller olmasa bile bizzat iddia sahiplerinin ileri sürdükleri deliller dahi tenkide tahammül edemeyecek kadar zayıf ve iddiayı ispattan uzaktır. Kur'an'ın tamamının manasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bildirmişti şeklinde verilen hüküm acele verilmiş bir hükme benzemektedir. Ancak bu noktada şöyle bir sual akıllara gelebilir. Nebi aleyhisselatü vesselam Kur'an'ın tamamını açıkladığı halde bu izahlar bize intikal etmiş etmemiş olamaz mı? Yani bu rivayetlerin hepsi bize ulaşmamış olamaz mı? Böyle bir soru bahsedilen tezi savunanların iddiasını kuvvetlendirebilir. Abdurrezzak'ın Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh'ten rivayetine göre bunu böyle bir ihtimali akla getirebilir bu rivayet. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle diyor. Ömer radıyallahu anh halife olunca amel edilenler müstesna olmak şartı ile Resulullah'tan az rivayet ediniz dedi. Yani hangi hadislerle amel ediliyorsa, hangi hadisleri uygulamadaysa sadece onları riayet edin, dedi Ömer radıyallahu anh. Darimi de bunu uzun bir hadis içerisinde Kuraza İbni Nesai'nin Nesai'den rivayet ediyor ve şöyle diyor. Bize göre bu yasaklama Allah Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın amel edilenler dışındaki hadisleri rivayet etmeyi yasaklaması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vaki olan, yani Eyyam-ı Resulullah deniliyor buna. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın günleri. Buna dair meseleler hakkındadır. Yani herhangi bir hüküm içermeyen, dini bir fayda içermeyen nakilden ibaret bilgiler. Bunlar hakkındadır. Yoksa farz ve sünnetler hakkında değildir. Belki de bu ve buna benzer tedbirler, ahkam ayetlerin haricinde kalan ayetlerin tefsirine dair olan haberlerin rivayetini azaltmış olabilir. Fakat bu tedbirin Ömer radıyallahu anh devrinde ne derece uygulandığı ve onun vefatından sonra ashabın buna ne kadar riayet edip etmediğini de bilmiyoruz. Osman, Talha, Zübeyir gibi Allah onlardan razı olsun yakın sahabelerin çok hadis rivayet ettikleri de yine bu konuda hatıra gelebilir. Mesela Zübeyir radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilmiş bazı sözleri işittiğinde bunları kendisinin de bildiğini fakat rivayet etmediğini söylemiştir. Yine sahabenin bazı ayetler hakkında ancak soruldukları zaman Peygamberimizin izahını naklettiklerine dair rivayetler de oldukça fazladır. Yani sahabe normalde bir ayetin tefsiri hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın söylediği bir açıklamayı nakletmiyor ancak sorulunca söylüyor. Bunun gibi durumlarda söz konusu. Bundan rivayet etmediklerinin de bulunduğu düşünülebilir. Fakat onların bu davranışları kasta makruhunda olmayabilir. Yani bir kasıttan dolayı değildir. Sonra bazı sahabelerin az hadis rivayet ettiğine dair haberler olsa olsa onlardan malum olan bir kısmının davranışlarını ve mizaç özelliklerini belirtir. Mesela takvalarından dolayı, korkularından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü naklederken hata etmekten, çekindiklerinden dolayı çok rivayet etmekten sakınan sahabeler vardı. Bu onların bu konudaki özelliklerini gösterir. Umumuna, genele teşmil edilemez bu tip durumlar ve zaten ihtimallerle de hükme gidilmez. Burada sahabenin ancak sorulduğu zaman söylediklerine dair birkaç misal vermek gerekirse Umeyye, Ayşe radıyallahu anhadan Bakara suresinin 284. ayetiyle Nisa suresinin 123. ayetinin tefsirini sordu. Ayşe radıyallahu anha, ben bu ayetleri Resulullah'tan soralı beri hiç kimse bunu benden sormadı dedi. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ayetler hakkındaki izahını zikretti. Ayşe radıyallahu anh'ın bu sözü, ben Allah Resulü'nden işittiğim beri bana hiç kimse bunu sormamıştı diyor. Yani soruluncaya kadar kimseye söylememiş demek ki. Mısırlı bir adam Ebu Derda radıyallahu anh'a dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Yani Yunus 64. ayetinde hakkında ne dersin diye sordu. Ebu Derda da sen öyle bir şey sordun ki bunu Resulullah'tan sormuş olan bir adamdan sonra onu soranı işitmedim. Dünya hayatındaki müjdeleri sadık rüya, doğru rüya görmektir dedi. Yani Ebu Derda radıyallahu anh bunu Allah Resulüne bir adam sormuştu. Ondan beri de kimse sormadı. Yani kimse de rivayet etmedi diyor. Uzun bir süre demek ki yani sorulmadığı sürece sahabeler bu hadisleri, tefsire dair hadislerin bir kısmını rivayet etmiyorlardı. Ya akıllarına gelmiyordu, hatırlamıyorlardı. Yani rivayet etmiyorlardı bu sebeple. Sorulduğu zaman hatırlarına geliyordu. Bu da söz konusu olabilir. Bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam amel ve ibadete ait olmayan bazı ayetleri kendisinden sorulmadan önce izah etmiyordu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam da anlamayanların sormasını bekliyordu demek ki. Ancak sorulduğunda Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirdiğini söylüyordu. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan yer başka bir yere değiştiği gün, yani İbrahim suresi 48. ayetini, insanların nerede olacağını soruyor bu böyle olduğu zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam, sen bana öyle bir şey sordun ki onu daha önce ümmetimden hiç kimse sormamıştı. Bu insanların cehennem köprüsü üzerinde, başka rivayetlerde sırat üzerinde olduğu sıradadır demiştir. Evet, Nebi aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ın tamamını tefsir ettiğine dair iddianın tahlilini bitirirken özellikle müstakilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a isnat edilen bazı tefsirlere de, tefsir kitaplarına da işaret etmek yerinde olur. Salebi tefsirinin mukaddimesinde şöyle diyor kaynaklarını sıralarken, Tefsiru Cebrail ki tamamını müellifine okudum. Yani ondan dinleyip ona tekrar arz ettim. Tefsirun Nebi ki bir kısmını müsannifinden dinledim. Kalan içinde bana icazet verdi. Tefsiru Sahabe ki tamamını müsannifinden okudum. Bunların hepsini de Fakih Ebu'l-Hasen Muhammed İbnül Kasım tasnif etmiştir diyor. Yani gördüğü üzere Tefsiru Cebrail Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'a bazı ayetler hakkında tefsirini sorduğu ayetler olsa gerek. Tefsirun Nebi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat açıkladıkları. Tefsiru Sahabe ise sahabeden nakledilenler. Salebi'nin tefsirinde Keşfül Hakayık'tır adı. Bu tefsirde zayıf, uydurma, İsrailiyat, sahih bunlar hep karışık bir halde bolca rivayet var. Yakut el-Hamevi de El-Vahidi'nin büyük tefsir alimlerinden birisidir Vahidi. Onun eserler arasında Tefsirun Nebi isimli bir eserinin bulunduğunu zikrediyor. Bunlardan anlaşılıyor ki bazı alimler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen tefsir rivayetlerini bir araya toplamaya çalışmışlardı. Herhalde bu mecmualar Kur'an'ın bütün ayetlerine dair tefsir rivayetlerini ihtiva etmese gerekir. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan izahı rivayet edilmeyen ayetler çoktur, hatta çoğunluktadır. Başta Peygamberimize ait olmak üzere me'sur, yani me'sur dediğimiz zaman eserden gelir. Me'sur, eserden gelir. Yani rivayet edilen, sahabeden, tabiinden, Allah Resulü'nden gelen rivayetlere bazı muhaddisler eser demişlerdir. Rivayette tabi ol, esere tabi ol, ehli eser, yani ehli hadis, bu manada kullanılır bu. Yani hadislerle tefsir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen tefsirleri toplayan, bunu amaç edinen başlıca rivayet tefsirlerinden Abdurrezzak, meşhur musannef sahibi Abdurrezzak bin Hemmam Es-San'ani bir tefsir toplamıştır. Yahya İbni Sellam, Taberi, İbni Ebi Hatim, İbni Kesir gibi alimlerin tefsirleriyle bütün bu eserlerden ve ayrıca rivayete dayanan yüzlerce eserden me'sur tefsire dair her türlü rivayet toplamaya çalışmış olan Suyuti'nin Ed-Durrul Mensur isimli tefsiri gözden geçirilirse bu neticeye varılır. Suyuti'nin tefsiri tamamen bu Durrul Mensur adlı tefsiri her ayet hakkında sahabeden, tabiinden ne nakledilmişse onları toplamıştır. İçerisinde zayıf, sahih, yine karışık. Ancak ayetlerle herhangi bir yönden ilgisi bulunan hadis-i şerifleri ilgili ayetin tefsirinde nakletmek suretiyle hareket edilirse o takdirde Tefsirun Nebi adı verilen bir mecmuan hacmi tabiatıyla çok büyük ve tefsiri yapılan ayetlerinde Kur'an'ın tamamına yakın bir ekseriyetini teşkil edeceği düşünülebilir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bazı sözleri işte bunu şu ayetin tefsiri olarak söylememiştir. Ama söylediği o söz, o hadis ayeti açıkladığı için ne yapmış müfessir o rivayetleri toplarken o hadisi o konuyla ilgili, o ayette ilgili olarak zikretmiştir. Mesela İbn Kesir'in tefsirinde bunun örneklerini çokça görürsünüz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayetle ilgili olarak söylememiştir onu. Başka bir konuda, başka bir yerde söylemiştir. Ama o ayette açıkladığı için bu sefer tefsir müellifi burada bir içtihatta bulunuyor. Bu ayetin anlamını bu hadis açıklıyor diyor. Ayeti hadiste tefsir etmiş oluyor. Evet, bu takdirde işte Tefsirun Nebi adı verilen kitapların hacmi büyük olabilir. Rivayetlerin hayli kabarık bir yekün teşkil ettiği ve rivayetlerin geniş çapta toplanmasına önem verildiği Hicri 4. ve 5. asırlarda hayli zayıf rivayetlerle şişirilmiş, hacimli bir Tefsirun Nebi derlenmiş olması da büsbütün uzak bir ihtimal değildir. Evet, şimdi geçen hafta naklettiğimiz görüşün, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok az tefsirde bulunduğu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın tamamını beyan ettiğine dair iki görüş arasında varılan netice nasıl olacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan ne kadarını izah ettiğine dair biri ifrat, bir diğeri tefrit ifadesi olan her iki iddianın delillerini de görmüş olduk böylece. Her iki tarafın delillerinde de bir haklılık payı var. Hakikat payı var. Onların hatası bunları miktarınca takdir etmeyip çok büyük neticeleri bu delillere bina etmeye çalışmış olmalarındandır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne birincilerin dediği kadar az tefsir etmiş ne de İbn-i Teymiye'nin iddia ettiği gibi Kur'an'ın tamamını veya tamamına yakın ekseriyetini izah etmiştir. Bu kanaatten dolayıdır ki her iki tarafın aşırılığını tenkit etmek durumundayız. Hadis kitapları ile belli başlı rivayet tefsirlerini tarama neticesinde bu kanaate varılır. Ulaşılan bu netice mevhum, yani bir kuruntuya dayalı veya müphem, üzeri kapalı bir, yani sırf orta yolu tutma amacıyla ortaya konulmuş bir şey değil. Bu her iki tarafın iddialarını da değerlendirip her iki tarafın iddialarını dayandırdıkları delillerinde değerlendirip ortaya çıkan neticedir. Mesela düşünün, Ayşe radıyallahu anh'a geçen hafta okuduğumuz üzere ne diyordu? Peygamber aleyhisselatü vesselam Kur'an'dan çok az tefsir etmiştir. Birkaç ayet dışında tefsir etmemiştir diyordu. Bakın bu bir ifrat. Diğer görüş ise Kur'an'ın tamamını tefsir ettiği, bu da bir iddia. Fakat ihtimallere ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar hakikat payı yüksek olursa olsun ihtimallere dayanan bir iddia. Bu da tefrit boyutunu oluşturuyor. İfrat ve tefrit. Böyle bir iddianın nasıl ispatlanması gerekir? Yani Kur'an'ın tamamını tefsir etti diyenin ispatlaması gerekir daha çok. Neden? Her bir ayet hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diye bir şey gelmesi lazım. Ha, burada şu kalıyor. İbn-i Teymiye'nin zikrettiği delillerden görüleceği gibi. Ne diyordu? Mesela bazı sahabelerden gelen sözler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sorulmadıkça açıklamıyordu. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıkladığı halde rivayet bize ulaşmamış. Sahabeye açıklamış. Sahabe ne yapmış? Ya çekinmiş veyahut da sormalıkça onlar da söylememiş. Bu geçerli bir iddia değil. Neden? İnsanlar neyden mesul? Kur'an'dan ve sünnetten. Şimdi düşünün. Biz mesela Nahl Suresi 44. ayetini sünnetin vahiy olduğuna delil getiriyoruz. Delillerinden birisidir bu. Sana da zikri indirdik ki onun insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin, açıklayasın diye. Peygamber'e bir beyan yetkisi verilmiş. Kur'an'ı beyan etmek, yani vahiy beyan etmek. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam bu beyanı yapmadıkça insanlar bu Kur'an'ı anlamaktan aciz kalırlar. Nitekim öyle de olmuştur. Saf Kureyş lisanına, bozulmamış Kureyş lisanına muhatap olan sahabeler bazı ayetleri doğru anlamamışlardı. Peygamber aleyhisselatü vesselamın izahından sonra ancak vuzuha kavuşmuştur, açıklığa kavuşmuştur. Bunlardan birisi zulüm kelimesi dedik. En'am suresi 82. ayetinde geçen. Sahabeler bu ayeti işitince hüzünleniyorlar ve diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, hangi birimiz nefsine zulmetmiyor ki? Her birimizde zulüm vardır. Biz nasıl kurtulacağız o zaman? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu sizin anladığınız gibi değil. Burada Allah Azze ve Celle'nin muradı, kastettiği zulüm şirktir. Nitekim Lokman aleyhisselam oğluna ey evladım sakın şirk koşma, zira şirk büyük bir zulümdür. Çok büyük bir zulümdür demişti ayetini zikrediyor. Yine siyah iplik beyaz iplik meselesi vardır. Bunun dışında namaz emredilmiş, düşünün. Namazın ne şekilde eda edileceği, hangi vakitlerde, hangi rekat sayılarında eda edileceği ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretimi ve açıklamasıyla bilinebilmiştir. Zekatın hangi mallardan verileceği, malın kaçta kaçından verileceği, ne şekilde verileceği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla açıklanmıştır. Öşürün. Mesela altının varsa altının 1/40'ından verirsin. Peki ya define bulmuşsan? Define, rikaz dediğimiz. Bunun zekatı başka. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu başka öğretmiş. Bal varsa balın zekatı başka. Amber varsa denizden çıkarılan mahsullerin zekatı başka. Bunların her birini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir, açıklamıştır. Dolayısıyla insanların dinleri hakkında farz, sünnet, dinle ilgili ne varsa ihtiyacı olan her şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamış. Bu konuda ihtiyaç olanları ve bu ihtiyacımız olan şey bize ulaşmıştır. Ha, bunu araştıran, talep eden bulduğunu bulur, bulamayan ondan mesul olmaz. Tabii.
Hocam bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu ya? Peygamber Efendimiz mi öğretiyor yoksa Kur'an-ı Kerim'de mi geçiyor bu işte zekatları ve
peygamberi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Allah Azze ve Celle zekatı verin diye emreder. Ve şu 8 sınıfa verin diye emreder. Bu 8 sınıfı sayar Allah Azze ve Celle. Ama hangi maldan, kaçta kaçından verileceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklar. Tabi. Haccı. Haccı emrediyor Allah Azze ve Celle. Bunun rükünlerini, menasiklerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Benden öğreniniz. Haccın menasiklerini benden alınız diye insanlara ilan ediyor. Mesela günümüzde yeni bir türedi grup ortaya çıktı. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an'ı tamamen tecrid edip peygambersiz bir Kur'an anlayışı getirmek istiyorlar. İşte Kur'an'da geçen namaz, namaz değildir diyorlar. Salat. Kur'an'da geçen salat bu bildiğimiz kıldığımız namaz değildir diyorlar. Ondan sonra işte Kabe'ye yönelip secde etmek şirktir diyorlar. Yani iş burat diye vardı. E hakikaten şimdi peygamberden ayırırsan Kur'an'ı hepsi çıkar. Hepsine yol çıkar. Şeytandan. Şimdi kim Kur'an'ın beyan edicisi, müfessiri olarak peygamberi tayin etmezse şeytanı müfessir tayin etmiş olur. Hevasını tayin etmiş olur. Şimdi bunlar diyorlar ki, mesela mealcinin birisi zamanın behri birinde şöyle dedi bana. Kendilerine hak geldikten sonra ihtilaf edenler gibi olmayın. Şimdi diyor hadisler diyor insanları ihtilafa götürüyor diyor. Tamam mı? İddiası bu. Yani Kur'an haktır, Kur'an'da ihtilaf edilmez ama hadisler insanları ihtilafa götürüyor. Şimdi bakın, hadisler insanları ihtilafa götürür mü? Ha, zayıf, uydurma hadislerle amel edersen götürür tabii. Veya sahih bile olsa cem etmeyi, için usulünü, ilmini bilmiyorsan götürür. Ama her ikisi mesela sahih olan hadisle amel ediyorsa, mesela neshedilmiş bir hadistir, mensuh ona ulaşmamıştır. Nasih ona ulaşmamıştır. Mensuhla amel etmiştir. Nasih ulaşmadığı için o ondan ecir alır. Nasih ulaşıncaya kadar o ondan mesul değil. Nasih ulaştığı zaman mesuliyet kalkıyor. Ha, bu adama dedim ki söyle bakalım dedim. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 6. ayetinde namaza kalktığınız zaman diye başlıyor ve abdesti tarif ediyor. Sen dedim her namaz için abdest alıyor musun almıyor musun? Almıyorum dedi. Neden Allah'ın kitabına uymuyorsun? Ya öyle senin gibi anlamıyorum ben. Aa bak biz Kur'an'da ihtilaf ettik. Kim hakemlik yapacak bize? Kim hakemlik yapacak bize? Ben şimdi ayetin delaleti ne? Namaza kalktığın zaman diyor. Her kalktığın zaman. E sen nasıl olur da buradan başka bir anlam çıkarıyorsun? Şimdi peygamberin sünneti olmasa o adamın anladığı gibi anlamak mümkün değil. Allah her namaza kalktığında abdest almayı emredecek. Sen ona muhalefet edeceksin ve bunda da delilin olmayacak yani. Aklından başka delilin olmayacak. Şimdi demek ki ihtilafa götüren şey asıl peygamberden uzaklaşmaktır. Hırsızın elini kes diyor Allah Azze ve Celle. Kimin kesilir, kimin kesilmez? Bakkaldan sakız çalan bir çocuk geldi hakime. Allah diyor ki hırsızın elini kes. Şimdi ben peygambere tabi olan birisiyim. Ben diyorum ki hayır, çeyrek dinarın altında el kesilmez. Çeyrek dinarın altındaki şeylerde el kesilmez. Ben peygambere tabi olan birisiyim. Bu ayeti böyle anlıyorum. Sen nasıl anlıyorsun? Şimdi onun hırsızın elini kesmek ayetinden tutup da bakkaldan sakız çalan çocuğu elini kesmeye kalkması kolay kabul edeceği bir şey değil.
Hocam ona da diyorlar ki elinin üzerine çizik atmak
lazım. Yani. Şimdi öyle bile deseler bak ihtilaf ediyor değil mi? Peygamberin beyanı olmasa ihtilaf edip durursun tabii ki. İşte bu asıl ihtilafları kaldıran Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Kur'an'ın beyanında peygambere başvurmazsan asıl ihtilaf o zaman çıkar. Şimdi Adi bin Hatim'den daha iyi anlayan kim vardır Kur'an'ı, Arap dilini? Adi bin Hatim lafzın gerektirdiği manaya göre hareket etmişti. Siyah iplikle beyaz ipliği aldı, yastığının altına koydu. Allah Azze ve Celle siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar diyor çünkü. Bu doğru anlamıştı. Yani lafzdan zahiri budur. Ama o zahirden sapmamızı gerektiren, zahirin dışına çıkmamızı gerektiren bir delil sebebiyle biz bunun dışına çıkıyoruz. Peygamberin beyanı olmasaydı herkesin sabah namazının vaktini anlamak için siyah iplik, beyaz iplikle bir sürü uğraşması gerekirdi. Ve işin içinden çıkamazdı asla. İhtilaf olurdu. İnsanlar birisi derdi ki hayır burada işte gecenin siyah ipliği kastedilmiştir. Gecenin karanlığı kastedilmişlerdi. Hayır kardeşim ben de derdim ki burada iplik diyor, iplik koyarım ben derdim. Bu ihtilafı kim giderecek? İşte peygamberin beyanı gideriyor. Hayır, burada Allah Azze ve Celle'nin muradı şudur. Şimdi Allah Azze ve kelamı ilahiden muradı ilahiyi çıkarmak burada başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Hiç kimse Allah'ın burada kastı şudur dediği halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif olarak bir tefsirde bulunamaz. Böyle bir iddiada kim bulunursa o zaten bir sapıklık kapısı üzerindedir. Şimdi fırkalara baktığımız zaman mesela sahabeler arasında bir ihtilaf göremiyoruz. Yani ihtilaf olsa bile onlar kendi savundukları görüşlerinde hepsi de bir delil üzere hareket ediyorlar. Onlar ihtilaf ettiklerinde delil üzere hareket ediyorlar. Mesela birinin ulaştığı ilme diğeri ulaşmamıştır. Biri nasihle diğeri mensuhla amel ediyordur mesela. Fakat nasih berikine ulaşmadığı için ne yapmıyor? Onda mesuliyet olmuyor. O da hakka uygun amel etmiş oluyor. Şimdi düşünün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uzak diyarlardan elçiler geliyor. Yine bu sünnet inkarcılara reddi olacak bu açıklamada. Buna da dikkat edin. Çünkü getiriyorlar bunu. Mesela diyoruz ki adam çıkmış şey diyor. Recim ayetini diyor. İşte koyun yedi, keçi yedi. Hadiste böyle. Bu sahih bir hadis. İşte siz recim ayetini böyle keçinin yediğini iddia edecek kadar Kur'an'ı korunmuşluktan şey yapıyorsunuz. Hadisler böyle korunmamıştır falan. İşte insanlar hadislerin çoğunu bilmiyor, ulaşamıyor. Ne olacak? Kur'an ise herkese ulaşmıştır, herkes ondan mesuldür. O yüzden hadisleri bırakıp Kur'an'la amel etmeliyiz diyen insanlara cevap şimdi bu. Düşünün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken dedik ya uzak diyarlardan, çok uzak yerlerden elçiler geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sadece birkaç kelime, birkaç cümle işitip gidiyor. Hangi ayetler nazil olmuşsa onları öğreniyor, kavimlerine tebliğ ediyorlar. Şimdi düşünün, biliyorsunuz içki önceleri serbestti. Bir heyet geldi, bu heyetin öğrendikler arasında içkinin yasaklığı yok. Gitti kavmine ve onlara haramları açıkladı. Bu haramlar arasında içki yasağı yok. İçki yasağı yok. Şimdi düşünün. Kur'an henüz tamamlanmamış. Vahiy henüz tamamlanmamış. Bu sahabelerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra dahi hala kendilerine yeni bir haber ulaşmadan içki içerek ölüyorlar. Yasak nazil olmuş olmasına rağmen. Ama bu yasak kendilerine ulaşmadığı için ne yapmıyorlar? Mesul olmuyorlar. Şimdi bunlar eksik bir dine muhatap. Kim söyleyebilir bunu? Söyleyemezler. Demek ki hadisler hakkında iddia ettikleri şey Kur'an için de söz konusu. Dolayısıyla bu asla bir mesned olamaz. Kur'an bile ulaşmadığı kimseler vardı. O yüzden sahabeler demiyor mu? Ey Allah'ın Resulü, kıble tahvil edilmeden önce, kıblemiz Kabe olarak tayin edilmeden önce ölen kardeşlerimizin namazları ne olacak? Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Onlar Kudüs'e yönelerek namaz kıldılar, o halde öldüler. Arkasından ayet nazil oldu. Şimdi onlar batıl bir dinin üzerine mi amel etti? Hayır, onlar kendilerine ulaşanla amel ettiler ve bunun ecrini kazandılar. Dolayısıyla herkes kendisine ulaşanla mesul. Bu bakımdan konumuzla, delaletiyle bağlantı kuracak olursak, biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ister büyük bir çoğunluğunu tefsir etmiş olsun, isterse tamamını beyan tefsir etmiş olsun, bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz. Yani Kur'an'ın tamamını beyan etmemiştir demeye cesaret edemiyoruz. Neden? Bunu iddia edebilmek için ne lazım? Bütün şeyleri bilmemiz lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ayetleri tefsir ettiğine dair nakil bize gelecek ki ona binaen biz tamamını tefsir etmiştir diyelim. Veya tamamını tefsir etmemiştir de diyemiyoruz. Çünkü bazı şeyler var. Bazı dikkate alınması gereken şeyler var. Ola ki ileride biz böyle bir iddiada bulunuruz. Araştırmalar neticesinde bir takım rivayetler ortaya çıkar. Kur'an'ın tamamının tefsir edilmiş olduğunu görürüz. Bilemezsin. O yüzden bizim için önemli olan burada şu. Kur'an ayetlerinden nasıl ki bize ulaşanlarla mesulsek, o ayetlerin tefsiri hakkında da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabiler neyi ulaştırmışlarsa onlardan aynen mesulüz. Ulaşmayanlardan ise mesul değiliz. Bu konuda bunu anlamak bizim için yeterli. O yüzden bu tartışmanın detaylarına girmiyoruz. Bizi çok etkilemez bu noktada. Her iki görüş sahibi de sonuçta şunu ifade etmişlerdir. Dinle ilgili olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete gerekli olan şeyleri bildirmeden gitmemiştir. Nitekim Ebu Zer radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü diyor gökte uçan kuşa kadar diyor bize haber vermeden aramızdan ayrılmadı. Ve şöyle buyurdu. Sizi cennete ulaştıracak her şeyi size açıklamadan terk etmiyorum. Ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size beyan etmeden terk etmiyorum. Sizi gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan apaydınlık bir yolda bıraktım. Artık kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Yani din hakkında insanlara dinleriyle ilgili olarak, Allah'a kulluklarıyla ilgili olarak ne gerekiyorsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan etmiştir. Kısmi azamisi bütün insanlara ulaşmıştır. Bazı insanlara ilimle uğraşan, dinini öğrenmek isteyen ve bu konuda başkalarından daha fazla gayret gösteren insanlara daha fazla ulaşmıştır. İlmi talep etmek her Müslümana farzdır. Bazı kimselere farz-ı kifaye olan kısmı vardır. Ama her Müslümana talep etmesi farz olan ilim, mesela düşün bir kimse akıl bali oluyor. Yani mükellefiyet yaşına geliyor. O andan itibaren namaz kılmasını, abdesti, namazı neler bozar, abdesti neler bozar? En başta bunu öğrenmesi gerekir. İhtilamla ilgili, cünüplük, bunlarla ilgili kıssa, bayansa, hayız, kadın halleri, bunlara ilgili ilimleri öğrenmesi o andan itibaren üzerine farz olur. Ondan sonra zengin olur. Zenginse zekat ahkamını öğrenmesi gerekir. Hacca gidecekse hacca ahkamını öğrenmesi gerekir. Evlilik çağına gelmişse kız isteme, nişanlılık, evlenme, bunun düğün, bunun adabı, sünnetleri nelerdir? Bunları öğrenmesi, helalleri, haramları nelerdir? Bunları öğrenmesi o zaman farz olur. Bir de farz-ı kifaye dediğimiz ilmi derin bir şekilde öğrenmek, detaylarıyla öğrenmek. Mesela alimlerin çoğu vardır ki hayatlarında belki ticaretle çok fazla iştigal etmemişlerdir. Belki hacca gidecek veya zekat verecek malı mülkü olmamıştır ama zekat ahkamını iyi bilirler. Hac ahkamını bilirler. Neden? İnsanlar bu ilme muhtaç kaldıklarında kendilerine müracaat etsinler diye. Belki hayatında cihada gitmemiştir ama cihad ahkamını bilmek durumundadır. Yani bu ümmetten birileri bu konuları bilmekle mükelleftir. Ama bizim şuralarda öğrenmeye çalıştığımız ilimler bu tip şeyler de değil ha. Detaylarla ilgili kısımlar da değil. Burada öğrenmeye çalıştığımız şeyler herkes üzerine farz olan ilimler. Neden? Çünkü biz öyle bir zamandayız ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırka ayrılacak diyor. 73 fırka bir tanesi kurtulacak. Onlar da benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlar diyor. O halde alışverişimizde, amellerimizde, İnsanlarla diyalogumuzda, ilişkilerimizde, akidemizde, hülasa hayatımızın her alanında 73 fırkanın sapıklıklarına düşmemek için hayatta muhatap oluyoruz bunlarla. Mealcinin birisi geliyor kalbimize şüphe atıyor değil mi? Veya bir hadis inkarcısı bir mürciye, bir harici, bir kader inkarcısı, mutezile, her türlü insan, tasavvufçusu, tarikatçısı, herkes ne yapıyor? Bu şüphelerle ortalığı karıştırmış durumdalar. İmanın ne olduğunu bilmez konumdayız. Yani imanın tarifini hepimiz Ehl-i Sünnet'in itkanına göre yapabilecek durumda olmamız üzerimize farz. Şimdi söylesem bir iman tarifini yapın diye kaç kişi bunu yapabilir? Biz farz ilimden bahsediyoruz bu sebeple. Yeri geldiği zaman mesela ihtiyaç hasıl olur. Bugüne kadar karşılaşmadığımız bir sapıklıkla karşı karşıya kalırız. Onu reddedebilmek, artık reddedebilmek için ilmi çalışmalar yapmamız üzerimize farz olur. Biz ilk önce bu toplumda, muhatap olduğumuz bu toplumda her şeyin önünde delil ile hareket etmeyi öğrenmemiz lazım. Yani bunun için ilim yapmamız lazım. Delil ile hareket etme fıkhı. Delille. Bunun ilmini yapmamız lazım. Bunu insanlara tebliğ edebilmeyi öğrenmemiz lazım. Her şeyden önce delille hareket etmek. Çünkü bugün bidat ehli dahi, bidat ehlinin çoğu dahi ilim üzere bidat ehli değil. Cahil bidatçılar. Bu yüzden bunlara müptedi bile diyemiyoruz. Bidat ehli de diyemiyoruz. Ama bidat işleyen insanlar. Müşrik diyemiyoruz ama şirk işleyen insanlar. Kafir diyemiyoruz ama küfür işleyen insanlar. Neden diyemiyoruz? Çünkü bunlar ilim üzere yapmıyor bunu. Cehalet üzere yapıyor. Takliden yapıyor. Allah Azze ve Celle ise yaşayan delil üzere yaşasın. Helak olan da delil üzere helak olsun. Yani iman eden delil üzere iman etsin. Küfreden de delil üzere küfretsin. Hiç kimse delil üzere küfredemez.
Hocam bidat ehli nasıl olacak yani?
Bidat ehli nasıl olur bak. Bidat ehli kendisine hüccet sunulur. Gittiği yolun, görüşlerinin yanlış olduğu Kur'an ve sünnet ışığında izah edilir, ortaya konulur. Buna rağmen buna akli gerekçeler öne sürerek muhalefet eder. Bidatinde devam eder. Bidat ehli ondan sonra bu ismi hak eder.
Söylediğim gibi mesela bidat ehli bir şey araştırıp onu söylemesi lazım.
Şimdi bak bu toplumda insanlar devrala geldikleri, miras olarak ala geldikleri bir kültür üzere yetişiyor. Bu kültürde dinlerden öğrenilir, camideki hocadan öğrenilir veyahut da dergahtaki şeyhten öğrenilir. Böyle olunca onların din olarak Allah ve Resulünden gelenleri öğrenmeleri zayıflarla, uydurmalarla, hurafelerle karışık bir şekilde oluyor. Ve bunlar sahih bir din üzere olduklarını düşündükleri için, yani İslam'ı yaşadıklarını, Allah'ın Resulü ile gönderdiği dini yaşadıklarını düşündükleri, bunun için bu çabalara girdikleri için biz bunlara siz bidat ehlisiniz, siz fasıksınız, siz kafirsiniz diyemiyoruz. Onlara ta ki kardeşim sizin bu gittiğiniz yol şu ayete aykırıdır, şu hadise aykırıdır, bu sebepten dolayı bunu terk etmelisin deriz. Buna rağmen bir takım şüpheler ayet veya hadise dayalı tevil ettiği bir takım deliller getiriyorsa yine orada da acele etmeyiz. Ta ki onun ne gibi müşkilatları varsa bunlar halloluncaya kadar. Bazen bunlar hallolmasına rağmen insan buna devam eder. İşte bu müptedi, müşrik veya kafirdir işlediği cürme göre. Mesela bu nasıl olur? Hakkı bütün açıklığıyla ortaya koyarsın. Karşıdaki de bunu anlar, bunun hak olduğunu anlar. Yani kitap ve sünnet karşısında bir şey diyemez. Ama nedir? Ya bu kadar insan şimdi yanlış mı o zaman? Burası bizi ilgilendirmiyor işte. Orada o kendi hükmünü ortaya koymuş oluyor. İşte atalarımızın yolu. Ataların yolunu koyduğu zaman o artık hüccet şeyi kalkıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz diyor ezelde sizden söz aldık. Araf suresinde 170-173. Ayetlerinde. Biz ezelde sizin hepinizden söz aldık. Adem'in sırtından zürriyetlerini çıkardık, söz aldık. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Bunu neden yaptık diyor Allah Azze ve Celle. Yarın kıyamet gününde bundan hesaba çekileceğiniz zaman biz işte atalarımızdan, büyüklerimizden ne gördüysek onu takip eden kimselerdik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak etmeyesin, etme demeyesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Yani yanlış yaptıysa onlar yaptı. Biz onları takip ettik. Demek ki kör taklit yok. Taklit etmeyeceksin. Taklit etmemeleri gerektiğini biz sunduktan sonra bak bu iş başlıyor. Düşün şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine verilen örneği. İbrahim Aleyhisselam onlara karşı çıkamayacakları misallerle yollarının batıl olduğunu açıklayınca kavmi dedi ki, mesela diyor ki İbrahim Aleyhisselam, siz hiçbir zarara ve faydaya malik olmayan bu ölülere mi tapıyorsunuz? Bunlara mı ibadet ediyorsunuz? Onlar da diyorlardı ki, biz atalarımızı bu yolda bulduk. Günümüzdekiler ise ne diyor? Yani bizim tekfir etmediğimiz toplumla tekfir ettiğimiz toplum arasındaki fark bu. İbrahim Aleyhisselam buradaki muhataplarını tekfir ediyoruz. Neden? Peygamberin tebliğine karşı atalarını öne sürdüğü için. Tekfir etmediğimiz toplum ise ne diyor? Sen böyle diyorsun ama şu hadis var. Şu ayet var. Bak. Burada dine dayalı bir şey. Ölülerin fayda ve zarar verdiğine inanıyor. Bunda zayıf, uydurma veya tevil ettiği bir takım delillere dayanıyor. Rabıta yapıyor. Rabıtasına ayet delil getiriyor. Hadis delil getiriyor. Yani bunu Allah ve Resulüne itaat diye öğrenerek, öyle inanarak yapıyor. Bunun müşkülatı delilleriyle hallolmadıkça biz buna müşrik diyemiyoruz. Ta ki o ne diyecek? He, bunlar doğru ama benim şeyhim böyle öğretti. Şeyhim cehenneme de gitse ben onunla giderim diyor adam şimdi. Böyleleriyle çok karşılaştık. İşte küfür bu. Kafir ismini hak eden küfür bu. Hak ettiren küfür bu. Kişi menfaat sebebiyle ne yapar? İman derslerinde bunu işlemiş olmamız lazım. Mesela mukallidin imanı geçerli değildir Allah Azze ve Celle katında. Mukallidin imanı şudur. İşte bir beldede doğmuş taklitçinin imanı. Bir topluluğun içerisinde o topluluğun mensubu, cemaatin mensubu diyor ki bu toplum bir şekilde hareket ediyor. Eğer bunlar hak ise kurtuldum. Yok batıl ise en azından dünyada kurtuldum der. Bu şüpheli, mürtap veya mukallidin imanıdır. Taklide dayalı bir imandır. İşte bu kimse kurtulmaz. Allah katında böyle bir iman geçerli değildir. Biz ancak bir kimsenin böyle batıl bir imanla iman ettiği zannı içerisinde olduğunu nasıl anlarız? Hüccet ikamesinden sonra ortaya çıkar bu. Apaçık güneş gibi deliller ortada olmasına rağmen buna ayet veya hadisle, dinden tevil ettiği bir takım şeylerle değil de atalarını veya başka tür menfaatlerini öne sürerek karşı çıktığı anda onun küfrü ortaya çıkmış olur, kafir olduğu netleşmiş olur. İşte hüccet ikamesi bunun için şart. Neye dayanıyor? Çünkü dinde kişi içtihad eder de yanılırsa ona bir ecir vardır diyor. Yanılmış olsa dahi ama içtihad ettiğinden dolayı. Doğruyu bulmaya çalışmış. Bu insanlar da doğruyu bulmak için nereye gidiyor? Hocalara gidiyor. Doğru zannettiği şeyhe gidiyor. Onu doğru zannediyor. Bu şimdi içtihat hatası yapmıştır. Ondan sonra isabet edene iki ecir hadisi söz konusu. Onlar içtihadından dolayı ecir alıyor. Onun dışında hüccet ikame edilmesine rağmen, yani bu içtihadında yanıldığı ortaya konulmasına rağmen devam ediyorsa bu bir menfaate dayalıdır. Şirkinden dolayı değil, içtihadından dolayı ecir kazanır. Şimdi işlediği fiil eğer Allah'a itaat maksadıyla, yani bu samimi bir niyetle bunu yapmışsa içtihadından ve dinini öğrenmek için ne yapıyor? Şirke gidiyor. Şimdi öyle alimler var ki bunlar tevhid ehli alimler. Yani tevhid mücadelesini vermiş alimler. Bunlardan birisi Sıddık Hasan el-Kannuci'dir. Çok ciddi mücadeleler vermiştir. Muhammed bin Abdülvehhab'dan da önce tevhid davetini dünyaya duyurmuştur. Şimdi bu alim veyahut onunla çağdaş İmam Şevkani, ilme hizmeti, sünnete yönelişi, o Şia iken ehl-i sünnete dönüyor ve Şia'ya müthiş reddiyeler veriyor. Ve sünnetin ortaya çıkması için, sünnetle amel edilmesi için, tevhid için bir sürü eserler yazmış, tebliğler yapmış bir alim. Bu zat mesela Şevkani istigasenin, yani gayipten yardım istemenin caiz olduğuna dair, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus olmak üzere caiz olduğuna dair delil getiriyor. İçtihad ediyor. Sıddık Hasan el-Kannuci tevessülü caiz görüyor. Yüzü hürmetine gibi ifadelerle, salih zatlarla tevessülü caiz görüyor. İçtihad neticesinde elde ettiği bir şey bu. Deliller ona onu göstermiş. Ama ne yapar? başka ilim ehli çıkmıştır. Onun hata ettiği şeyi açıklamıştır. Hususu açıklamıştır. Onun içtihadında hata etti, o zaman o delil sayesinde anlaşılmış olur. Mesela Seyyid Kutup gibi zatları düşünün. Seyyid Kutup ömrü boyunca biz onun samimiyetine inanırız. İslam için mücadele etmiş ama yaptıkları yanlışlarla dolu. Kitabı batıl fikirlerle, batıl akidelerle dolu. Biz şimdi o İslam için canını feda etmiş birisine tutup da cehenneme gitti diyebilir miyiz? Mümkün değil. Ama onun hatasını da söylemekten çekinmeyiz. Çok azim hatalar söz konusu burada. Şefaati inkar etmek gibi mesela. Ve işte kaderilik, buna benzer bir sürü müşkülatlar. Neyse, konumuz şu. Yani samimi olup dindeki delillerle, mesela içtihada bizim yüklediğimiz anlamlarla halkın yüklediği anlamları da karıştırmamak lazım. İçtihat dinde Allah Azze ve Celle'nin hükmünü, Resulünün hükmünü tespit edebilmek için yapılan çaba gayret. Samimiyet şart. Allah'a ve Resulüne ittiba şart. Uymak şart, itaat şart. Bunlar için yapmışsa bir insan, burada hata ederse bunun affı umulur. Yani bu samimi. Batılını şirk görememiş. Şirk olsa dahi. Batılını görememiş. Ama o yaptığı şeyin şirk olduğu kendisine izah edilir. Ondan daha kuvvetli delillerle bunu çürütmen lazım onun iddiasını. Ondan sonra bu bunda devam ederse o zaman işte müşrik ismi hak edilir. Tabi. Şimdi bu konularda hata etmeyen insan çok azdır. Kimisininki şirke var, kimisininki bizim şirk dediğimiz şeye, raddeye varmaz. Şimdi Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı düşünün. Ömer bin Hattab radıyallahu anh içki içenin haddini 80 sopaya çıkarırken neye dayandı? Allah mı emretti bunu, Resulünün sünnetine mi dayandı? İkisinde de yok bu. Biz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a Allah'ın dinde hüküm vermek, hüküm koymak, dinde hüküm koymak şirk değil mi? Küfür değil mi? Ömer radıyallahu anh'ı bundan tenzih ederiz. Sinirle değil. O şimdi koyduğu bir hüküm. O onun istidlali, içtihadı neticesindeydi. Ali radıyallahu anh çıkıyor diyor ki eğer senin 80 sopa vurduğun adam bunun neticesinde ölürse sana kısas yaparım diyor Ali radıyallahu anh. 40 sopayı 80 sopaya çıkarıyor. Sonra değiştirdiğini de bilmiyoruz. Ömer radıyallahu anh bunu uyguladı şimdi. Ondan sonra 3 talakın bir mecliste verilen 3 boşamanın 3 boşama sayılması, Ömer bin Hattab radıyallahu anh bunda neye dayandı? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu tek talak sayıyor. Bunun geçerli olması gibi meseleler Peygamber aleyhissalatü vesselama dayanmıyor. Bir kimse bir mecliste karısını 3 kere boş ol, boş ol, boş ol diyerek boşasa bu bir talak olarak sayılır. Yaptığı şey günahtır, bidattır. Sünni bir talak değildir. Bu şekilde boşamak haramdır. Ne yapması lazım? Sünnete uygun sünni talak nasıl olması lazım? 3 temizlik döneminde ayrı ayrı. Bir temizlik döneminde boşayacak, ilişkiye girmediği diğer temizlik döneminde tekrar boşayacak, yine üçüncü temizlik döneminde tekrar boşayacak. 3 talak böylelikle gerçekleşir. Bu 3 talaktan sonra kesin ayrılık, beynunneti kübra denilen kesin ayrılık gerçekleşir. Bu kesin ayrılıktan sonra bu iki eşin kadın başka bir erkekle evlenip onun balcağızından tatmadıkça tekrar eski kocasına helal olmaz. Dindeki hükmü bu şimdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir mecliste dinle alay edilmesi, böyle bidatse gittiğini görünce için kendi içtihadıyla bir hüküm koyuyor ve 3 talakı bir talak olarak hükmedilmesine şey yapıyor. Boşama demek talak. 3 ayrı temizlik döneminde, hayız olmadı, temizlik döneminde boşaması lazım. Evet. Velhasıl Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu hükmü uygularken de içtihad etmişti. Çünkü hadis böyle göstermiyor. Yani bunun gibi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile böyle söylemiştir. Bu tip hükümler koymuştur. Veyahut Ayşe radıyallahu anh'ı düşünün. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber aleyhisselatü vesselam tek ayakkabıyla yürümeyi yasakladığını bildiriyor.
Ama hocam şimdi Hazreti Ali'nin söylediği şeyi de değerlendirmek lazım.
E şimdi biz burada hak demiyoruz zaten Ömer radıyallahu anh'ın sözüne. Yani hak cezası, demiyoruz. Fiil ne? Yani, tabii. Cezası. Fiil ne? Şimdi bak bu işlerde şunu dikkatten kaçırmamak lazım. Bir kimse başka birisine zarar veriyorsa onda cehalet sebebiyle o zararı tazmin etmemesi gerekmez. Bilakis tazmin etmelidir. Onun sadece şahsına verilecek hükümle ilgilidir bu. Mesela bir kimse ikrah altında, ikrah tekfirin manilerinden birisi değil mi? İkrah altında zorlanıyor, ne yapıyor? Mesela birisi geliyor bana kafama silahı dayıyor. Yasin'i öldürmezsen seni öldürürüm diyor. Benim burada Yasin'i öldürürsem onun gereği olarak ne düşüyorsa ona karşılamam lazım. Kısassa kısas, neyse ne. Çünkü burada ikrah edilene eğer can varsa, birisinin canı gidecekse bu benim canım olmalı. Niye başkasının canını şey yapıyorsun? Sonuçta can gidiyor. Yani burada tazmin edilir. Ama hüküm babında bu başka. Mesela Kudame bin Mazun getiriliyor. Ne için? İçki içtiği için. Ömer radıyallahu anh işte bu 80 subayı orada takdir ediyor. Ve bu helal sayıyor. Kudame bin Mazun Bedir ashabında Allah Azze ve Celle Maide 93. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere yiyip içtiklerinden dolayı günah yoktur buyurmuştur. Ben de diyor Allah'a iman ettim, ahirete iman ettim. Onlardan birisiyim diyor. Bana helaldir diyor. Sahabeden, Bedir ashabından birisi. Ömer radıyallahu anh ona hücceti ikame ediyor. Diyor ki ayetin tamamını okursan diyor ancak sakınacağınız şeyler müstesna. Bunlar hariçtir diyor. Bunun dışında İşte diyor içki bu sakınman gereken şeylerdendi diyor. Ve ona 80 sopa vuruyor. Yani 40 sopa vurması gerekirken 80 sopa vuruyor. Bu sopa ne için? İçki cezasının haddi. Ama helal saymasından dolayı bir şey gerekseydi, yani buradaki tevilinden dolayı mazur görüldü, onun tekfir edilip öldürülmesi gerekirdi. Çünkü Allah'ın haramını helal saymıştı. Üstelik ayeti de biliyor yani. Yani bir sahabeden bile demek ki böyle şirk diyebileceğimiz şeyler hukuku bulabiliyordu.
Ama dünyadaki cezasını alır diyorsun.
Birisine verdiği bir zarar varsa veya haddi gerektiren bir şey varsa bu uygulanır.
Peki hocam bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Diyelim ki kişi içki içti. Ona da had cezası uygulandı. Ahirette Allah bunu dünyadaki yapılan had cezasından dolayı sorumlu tutacak mı?
Allah Azze ve Celle'nin ahiretteki azabını dünyada uygulanan had cezalarının hafifleteceğine dair naslar var. Yani tamamen kaldırdığına dair bir şey bilmiyorum ama ahiretteki azabın hafiflemesine sebep olur. Kefaret olur. Rejimde olduğu gibi temizlenmesi mesela. Çünkü dünyada bir kimse zina eder de rejim edilmezse, içki içer de had vurulmazsa onun ahiretteki azabının çok daha şiddetli olacağı söylüyor, bildiriliyor. Bu işte iman. Yani kişinin gözleriyle görüyormuşçasına ahirete imanından kaynaklanıyor. Düşün, kadın geliyor, gamidiyeli kadın, ey Allah'ın Resulü diyor, ben zina ettim diyor. Bunun diyor, ağzını koklayın, içki içmiş mi? Bu deli mi? Kaç sefer geri çeviriyor. Her yüzünü çevirişinde o tekrar söylüyor, ey Allah'ın Resulü beni temizle diyor. İşte onlar ahiretteki bunun vebalini bildikleri için dünyada bu işten kurtulmak, bunu hafifletmek istiyorlardı.
Hocam salatla ilgili bir şey soracağım ben.
Tabii.
Şimdi bu hemen üç şeye tekabül edildik ya.
Evet.
Bir şey içerisinde çiftler gene anlaşamıyor yani. Çok şiddetli bir işsizlik var veya buna benzer işte örnekler var. Yani o üç ayı gene beklemek mi gerekiyor? Abi?
Bak şimdi. Bir kimse... Şimdi biz konunun sadece 3 talak, talak selase ile ilgili kısmından örnek verdiğimiz için böyle oldu. Şimdi bir kimse karısından bir sefer boş ol dese ondan boşanmıştır.
Ya bu geçerli mi?
Tabii o an bunun çünkü 3 şeyin şakası da ciddisi de ciddidir diyor. Bunda şaka yoktur. Geri dönüş yok.
Şakası olmaz.
Ya geri dönüş şöyle var. Bir sefer geri dönüş yok derken o bir sefer boşama gerçekleşmiş olur. O manada söylüyorum. Bir talakla boşadığı zaman birbirlerine cilve yapmalarıyla bile tekrar birleşmiş olurlar. İki sefer boşarsa ikinci temizlik döneminde tekrar boşarsa artık yeni bir nikah gerekir. Üç talakla boşarsa kadın başka bir erkekle evlenip cinsel ilişkiye girmeden ilk kocasına helal olmaz. Yani talak meselesinin daha başka detayları da var ama biz sadece bu talak-ı selase meselesini konuyla alakasından dolayı örnek verdik. O yüzden anlaşılmamış olabilir. O anlaşmazlıklar da daha boşanmanın öncesinde. Tabii boşanmanın öncesinde. İki taraftan birer hakem tayin edilmez.
Peki vazgeçtiklerinde tekrar bir madikâ gerek tabii ki. Yani bir defa olur ama
bir defa bir talakta yeni bir nikah gerek yok.
Ama
Yani bir
işte
öpmesi, güzel muamelede bulunması, tekrar barışmaları o evliliği tekrar tesis ediyor. Tabii.
Aradan zaman geçse de durum aynı mıdır hocam?
Evet.
Ben
Aslında
diyelim bir sene
başkası
geçse
da
de gelse de.
Ayette bu başlıyor hocam bu aslında.
Bir sene, iki sene.
Mesela diyelim ki bir sene, iki sene geçti.
Bir sefer boşan, talak diyor, bir sefer
yani bir
talak.
Bir seferde üç defa talak attı ama aradan bir sene gibi, bir buçuk, iki sene gibi zaman geçti.
Ben ondan zaman öyle uzarsa, çok da uzarsa emin değilim, ona bakmam lazım. Ama bildiğim, yani hatırladığım kadarıyla değişen bir şey olmaz.
Aynıdır değil mi?
Allah'u alem. O
yani
zaman
istese
zaman
gelirse
sınırlaması var mı?
müsaade
Bir bakmam lazım yani.
Şimdi çok talakla boşuyorlar. Hanım 5 sene sonra mesela kadın evlenmemiş. Adam bir tane daha evlenmiş. Ya da 5 sene bir dinlenmiş. Geri alıyor. Tek talak olduğu için.
İşte onu bir araştırmak lazım. Öyle bir süre tahdidi, başka
Bir
detayları var mı? Bir
yerlerde
bakmam lazım. Hatırlamıyorum şimdi.
Nikah yapmakta gelen fayda var mı hocam? Biraz tek talakta olsa fayda var mı? Yani işte arkadaşın dediği gibi bir ay geçti veya 2 ay geçti. Ben kısa
Onda gerek yok nikah.
Efendim?
Yeni bir nikah kırmasına gerek yok.
Yani çift yatağı açlık anlayın.
Böyle bir ayrılıkta tekrar babasından istenir. Yani nikah diyorsun ya, nikah velisiz olmaz. Velisinden izin alınır da öyle yapılır. Yani velisinden tekrar istenir. Velisinin izni olmazsa yine birleşemezler. Diyelim iki
Burada,
talakla boşadı.
hocam bu sefer burada dul olmuş oluyor. Dulda da velisinin izni
gerekiyor. Dul olsun, bakire olsun fark etmez.
Yani
Kadın kendisini nikahlarsa zina etmiştir diyor hadiste. Şimdi dul kendisini nikahlamaya başkalarından daha layıktır hadisine gelince bazıları dul kendisini everebilir. Velisinin izni olmadan da everebilir şeklinde anlıyorlar. Hanefiler bu sebeple kız kaçırmayı bile caiz saymışlardır. Bu doğru değil. Hangi kadın kendisini nikahlarsa velisiz olarak o zina etmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki ifade ise şunun için. Bakirenin izni susmasıdır. Mesela birisi talip olur kızına bir adamın. Bakire olan kızına sorar. Sorduğu zaman susarsa, itiraz etmezse bu kabul etmiş, kabul edilir. Ama dul ise kendisini nikahlamaya daha layıktır ifadesi dul evet beni onu ever, beni onunla ever demesi lazım. Yani veli izniyle birlikte dulun böyle bir izni şarttır burada.
Şimdi hocam diyelim ki bir seferde 2 defa veya 3 defa talak attı.
Evet.
Aradan zaman geçti. Tekrar velisinin iznine gerek var mıdır? Yani direkt
Yeni bir nikah kıyılacaksa tekrar velinin izni şart.
Bir seferde söylüyorum.
Tabii nikahsa şart.
Nikah
yapılacaksa velinin izni olmadan nikah geçerli olmaz.
İkinci talak.
Tabii ikinci talak
yani her
gerçekleşti zaman.
Her nikahta diyor, eğer nikah yapılacaksa diyor.
Eğer bu iş velisiz yapılacaksa o zaten nikah olmaz. Şer'i bir nikah olmaz.
Hocam bir şey okudum da ben netleşmek için soruyorum. Bu dul kalmada belli bir yaş sınırı var mı yani işte ben evlenebilirim diye? Bir yaş sınırı var mı yoksa illa ki
yaş sınırı yok. Dulluk ne şekilde gerçekleşir? Ya birisiyle evlenmiş boşanmıştır veyahut da kocası ölmüştür. Dulluk böyle olur. Bunda yaş söz konusu değil.
Evlenmesi için diyorum ben ya. Kendi bağımsız olarak
Velisinden izinsiz evlenemez. Velisinin izni dul için de şart. Az önce onu açıkladık.
Yani orada bir yaş sınırı da söz konusu değil yani.
Yok, yaş sınırı zikredilmiyor. Evet.
Herkesin en çok sorduğu soru bu.
Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.